Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali Nasr Suresinin 1 ila 3. ayetlerini dinliyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. İzâ câ فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العلي.
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü O tevbeleri çok kabul edendir.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 10 Esven 1403, Hicri Kameri 29 Şaban 1446 ve Miladi Takvimle 28 Şubat 2025 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla din alimi Sayın Hasan Kanatlı ile mübarek Ramazan ayının faziletler üzerine yapılan röportaj, Dünya Tarihi, Kalıcı Itır ve Nehcül Belağa Öğretler isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Meysen Feriver. Bu akşamki haber bülteninde sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Tahran Cuma Hatibi, Şehit Nasrullah'ın cenaze töreni büyük bir referandumdu dedi. İslam devrimi liderinin Son Fırsat adlı kitabına yazdığı övgü tanıtıldı. Tahran ve Bişkek ekonomik işbirliğini güçlendirmeye hazır. İran'dan PKK'nin silah bırakma çağrısına destek geldi. Ve Gazze ateşkesinin ikinci aşamasının müzakereleri Kahire'de başladı. Şimdi haberler. Tahran Cuma namazı geçici hatibi, Şehit Seyyid Hasan Nasrullah'ın cenaze törenini büyük bir referandum şeklinde nitelendirerek, kesinlikle Şehit Nasrullah'ın kanı silahından daha etkili olacaktır vurgusunda bulundu. Hucetü'l-İslam Kazım Sıddiki bugünkü Tahran Cuma namazı hutbelerinde direniş cephesinin Seyyid-i Şühedası'nın cenazesi epik ve düşman kırıcıydı ve direniş cephesi bu cenaze ile daha fazla birlik buldu ifadesine dikkat çekti. Şehit Nasrullah kendi başına bir cepheydi. Amerikalılar Şehit Nasrullah'tan korkuyordu ve Siyonistler ondan dehşete kapılıyordu. Çünkü Nasrullah bir konuşmasıyla Siyonistleri nakavt edebiliyordu diyen Tahran Cuma namazı hatibi, yeni Hizbullah Genel Sekreterinin güçlü konuşmasını ve Şehit Nasrullah'ın cenaze törenine halkın epik katılımını Hizbullah'ın büyüme ve gelişmesinin bir işareti şeklinde nitelendirerek Hizbullah'ın bir kişiye bağlı olmadığını kanıtladığını söyledi. Lübnan Hizbullah'ının eski genel sekreteri Şehit Seyyid Hasan Nasrullah'ın naaşı pazar günü görkemli bir törenle ve milyonlarca kişinin katılımıyla Lübnan halkının elleri üzerinde teşhi edildi. İslam devrim lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamine'nin Son Fırsat adlı kitaba yazdığı övgü Şiraz'da düzenlenen 19. Cihat ve Direniş Anma Töreni'nde tanıtıldı. Muhabirimizin bildirdiğine göre Son Fırsat kitabı Şehit Ali Kesai'nin hayatını şehidin eşinin anlatımıyla kaleme alan Semira Ekberi tarafından yazılmış ve Neşri B yayın evi tarafından yayınlanmıştır. Ayetullah Hamine'nin bu esere yazdığı övgü metni şöyledir. Bismillahirrahmanirrahim. Bu aziz şehit, şehitlerin önde gelenlerindendir. Takva dolu bir hayat, fedakarane davranışlar ve nihayet gıpta edilesi bir son. Cesur ve bilinçli şehadet. Tüm bunlar bu samimi kuluna mübarek olsun ve İmam Hümeyni'ye selam olsun ki devrimi böylesine değerli cevherleri ortaya çıkarıp yetiştirebildi. Yazarın güzel anlatımı ve çile çekmiş anlatıcının açık ve sade ifadeleri kitabın avantajlarındandır. Seyyid Ali Hamine'yi. İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısının uluslararası ve bölgesel işbirliğinden sorumlu yardımcısı Ali Necefi Hoşrudi, Bişkek ziyareti sırasında Kırgızistan Başbakanı Adilbek Kasımaliyev ile bir araya geldi. M-Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre görüşmede İran ile Kırgızistan arasındaki dostane ilişkiler, özellikle iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Necefi Hoşrudi, Kasımaliyev'i Kırgızistan'ın yeni başbakanı olarak seçilmesinden dolayı tebrik ederek İran'ın komşularıyla özellikle de Kırgızistan ile işbirliğini güçlendirme ve geliştirme politikasına bağlı olduğunu vurguladı. Hoşrudi ayrıca mevcut fırsat ve potansiyellere işaret ederek iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasının önemine dikkat çekti. Necefi Hoşrudi İran'ın Avrasya Ekonomik Birliği'nde gözlemci üye olduğunu ve birliğe üye ülkelerle serbest ticaret anlaşmasının nihai aşamaya geldiğini belirterek bunun Kırgızistan'da dahil olmak üzere bölge ülkeleriyle ekonomik işbirliğini geliştirmek için önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti. Kırgızistan Başbakanı Adilbek Kasımaliyev ise İran'ın bölgedeki yerine vurgu yaparak ülkesinin İran ile ilişkileri güçlendirmeye hazır olduğunu belirtti ve İran heyetinin ziyaretini yeni işbirliği alanlarını belirlemek ve koordinasyonu artırmak için bir fırsat olarak değerlendirdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, PKK örgütü elebaşının silah bırakma çağrısını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. İran'ın bildirdiğine göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, PKK liderinin silah bırakma çağrısını memnuniyetle karşıladı. Bu kararı şiddetin reddedilmesi yönünde önemli bir adım olarak nitelendiren Bekai, İran İslam Cumhuriyeti'nin terörizmin sona ermesine ve komşu ülke Türkiye'nin güvenliğinin güçlenmesine katkı sağlayacak her süreci desteklediğini vurguladı. Ayrıca bu gelişmenin bölge genelinde de olumlu etkiler yaratmasını umduklarını ifade etti. PKK lideri Abdullah Öcalan dün yaptığı tarihi bir çağrıyla örgütün silah bırakması ve kendisini feshetmesi gerektiğini belirtti. İmralı cezaevinde tutuklu bulunan Öcalan, DEM Partisi heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından PKK'nin bir kongre düzenleyerek bu kararı almasını istedi. Bu çağrı 40 yılı aşkın süredir devam eden ve 40 binden fazla insanın hayatını kaybettiği çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla yapıldı. Reuters'in haberine göre Öcalan'ın açıklaması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer siyasi liderler tarafından olumlu karşılandı. Ancak bazı PKK üyeleri arasında şüphe ve direnç olduğu bildiriliyor. Ayrıca Suriye'deki Kürt gruplarının PKK ile bağlantılı savaşçıları sınır dışı etmesi ve bölgedeki güvenlik yapısının istikrar kazanması bekleniyor. Türkiye'deki Kürt işçi Partisi'nin PKK'nin kurucusu Abdullah Öcalan'ın silahsızlanma ve bu silahlı grubun feshedilmesiyle ilgili mesajının yayınlanmasının ardından dünyanın ve bölgenin çeşitli ülkeleri bu adımdan memnuniyet duyarak bunu barışa ulaşmak için bir fırsat olarak değerlendirdi. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Abdullah Öcalan'ın PKK'nin feshedilmesi yönündeki adımını memnuniyetle karşıladığını ve bu adımın uzun süredir devam eden bir çatışmanın çözümüne yönelik bir umut ışığı olduğunu belirtti. Beyaz Saray'da Öcalan'ın mesajını önemli bir gelişme olarak nitelendirerek biz bu adımın bu çalkantılı bölgede barışın sağlanmasına yardımcı olacağına inanıyoruz açıklamasını yaptı. Almanya Başbakanlık Sözcüsü ve Dışişleri Bakanlığı da ayrı mesajlarda Öcalan'ın çağrısını şiddet içeren mücadeleyi aşmak ve Kürt sorununda kalıcı bir barışa ulaşmak için bir fırsat ve Türkiye'deki 10 yıllardır süren huzursuzluğu sona erdirmek için tarihi bir fırsat olarak nitelendirdi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı da bir açıklamada Türk halkının barış ve güvenliğe doğru attığı adımları memnuniyetle karşılıyor ve tüm tarafları güvenliği, istikrarı ve hukukun üstünlüğüne saygı garanti eden barışçıl ve yapıcı bir sürece katılmaya teşvik ediyoruz ifadesine yer verdi. Batı Asya bölgesinde de Irak Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yayınlayarak Öcalan'ın girişimini memnuniyetle karşıladığını ve bunun bölgede istikrarın sağlanması için olumlu ve önemli bir adım olduğunu, Irak'ın güvenliğinin sağlanması ve Kürdistan bölgesi ile diğer şehirlerdeki PKK varlığı üzerinde önemli bir etkisi olabileceğini belirtti. Irak-Kürdistan bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani de X sosyal medya platformunda yaptığı bir paylaşımda Abdullah Öcalan'ın silahsızlanma ve Kürt İşçi Partisi'nin feshedilmesi çağrısını memnuniyetle karşıladığını ve bu partiden bu mesaja bağlı kalıp uygulamasını istediğini belirtti. Türkiye Halkların Demokratik Eşitlik Partisi temsilcisi Perşembe günü İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında Abdullah Öcalan'ın mesajını okuyarak şunlar söyledi. Tüm gruplar silahlarını bırakmalı ve Kürt İşçi Partisi kendini feshetmelidir. Öcalan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı. Kürt İşçi Partisi'nden genel bir konferans düzenlemeleri ve kendilerini feshetme kararı almalarını istiyorum. Mısır, İsrail rejimi ile Hamas arasındaki ateşkes müzakerelerinin ikinci aşamasının Kahire'de başladığını duyurdu. Cumartesi günü resmen sona erecek olan İsrail rejimi ile Hamas hareketi arasındaki 42 günlük ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının bitmesine rağmen ateşkesin ikinci aşamasının nasıl uygulanacağına dair henüz bir anlaşma sağlanamadı. Bu doğrultuda Mısırlı yetkililere göre Gazze ateşkesinin ikinci aşamasının şartlarını belirlemek için İsrail ile Hamas arasında müzakereler başladı. Daha önce İsrail rejiminin Dışişleri Bakanı Gideon Sar, iki gün sonra sona erecek olan ateşkesin ilk aşamasının uzatılması için ortak zeminlerin olup olmadığını incelemek için bu ülkeden bir heyetin Mısır'a seyahat edeceğini açıklamıştı. İki Mısırlı devlet yetkilisi Reuters'e, İsrail ateşkesin ilk aşamasını uzatmak istiyor ve her hafta 3 İsrail esirinin serbest bırakılması karşılığında bu rejim tarafından tutuklanan Filistinli tutsakları serbest bırakacak açıklamasında bulundu. Cumartesi günü ateşkesin ilk aşamasının sona ermesi ve bir anlaşmaya varılamaması durumunda ne olacağı henüz belli değil. İşgalci rejimin 39 gündür devam eden Cenin şehri ve mülteci kampına yönelik saldırıları şimdiye kadar 27 Filistinlinin şehit olmasına, onlarca kişinin yaralanmasına ve Filistinlilere ait altyapı ile mülklerde geniş çaplı tahribata yol açtı. İsna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Cenin valisi Kemal Ebu Rab, Yapılan değerlendirmelere göre Cenin şehrine verilen zararın yaklaşık 20 milyon şekel, yani yaklaşık 5,5 milyon dolar olduğunu açıkladı. Ayrıca yerinden edilmiş Filistinlilere Yardım Ajansı, Batı Şeria'nın Gazze'ye yönelik savaşın sonuçlarıyla karşı karşıya olduğunu ve işgalcilerin son 5 hafta içinde bu bölgede 50 Filistinliyi öldürdüğünü vurguladı. Ebu Rab ayrıca işgalcilerin Cenin'e yönelik saldırılarının Arap Amerikan Üniversitesi'ndeki 6000'den fazla Filistinli öğrencinin eğitim kaderini etkilediğini belirterek işgalcilerin uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle mevcut eğitim öğretim yılının olumsuz etkilendiğini ve bölgenin akademik geleceğini tehlikeye attığını söyledi. Filistin'in en uzun süreli mahkumu esir değişim anlaşmasının 7. aşaması kapsamında serbest bırakıldıktan sonra yayınladığı mesajda ümmetin birliği ve Filistin'in özgürlüğünün hala en temel hedef olarak kalacağını vurguladı. Filistin'de ve dünyada en uzun süreli mahkum olarak bilinen Nail el-Barghouti, esir değişim anlaşmasının 7. aşaması kapsamında ve Filistin direnişinin 4 İsrail esirinin cesetlerini teslim etmesinin ardından serbest bırakıldı. El-Barghouti gönderdiği mesajda özgürlüğü için çaba gösteren herkese teşekkür ederek Gazze şeridindeki savaşçılar, komutanlar, erkekler, kadınlar, çocuklar ve yaşlılara minnettarlığını iletti ve Gazze halkının fedakarlıklarını ve canlarını feda etmelerini asla tam olarak ifade edemeyeceğini belirtti. Serbest bırakıldıktan sonra Mısır'a sürgün edilen dünyanın ve Filistin'in en uzun süreli mahkumu, Filistinlilere ve dünyadaki özgürlük savaşçılarına ana hedefin ümmetin birliği ve Filistin'in özgürlüğü olarak kalacağı mesajını verdi. El-Barghouti özgürlüğünün Gazze ve Filistin topraklarının tamamının özgürlüğü olmadan tamamlanamayacağını kaydetti. Mesajının bir başka bölümünde uzun yıllar boyunca esaret altında çok zor koşullarda yaşadığına değinen El-Barghouti özgürlüğüne kavuşana kadar diğer Filistinli mahkumlar gibi dövüldüğünü, keskin cisimlerle saldırıya uğradığını ve bunun vücudunda kırıklara ve yaralara neden olduğunu, hatta işgal altındaki hapishanelerde idari tutuklulara bile savaş suçlusu muamelesi yapıldığını söyledi. İsrail rejimi askerleri bir kez daha Suriye'nin güneyine saldırarak Kuneitra ve Dera vilayetlerindeki bazı bölgelerde ilerleme kaydetti. İran Press'in haberine göre Siyonist işgalci rejim ordusunun güçleri Suriye'nin güneyindeki Kuneitra'nın doğu kırsalındaki askeri bölgelere doğru ilerliyor ve aynı zamanda bu bölgelerde İsrail rejimi güçlerinin ateş sesleri duyuluyor. Dün sabahta Siyonist rejim ordusu Kuneitra vilayetinin doğusundaki Seyda el-Coğlan köyünü geçtikten sonra Dera vilayetinin batı bölgelerine girdi ve tehdit içerikli mesajlar göndererek bölge sakinlerinden bazı alanları boşaltmalarını istedi. Aynı zamanda yerel kaynaklar bu bölgelerdeki sakinlerin evlerini boşaltmakta olduklarını bildirdi. Bu ihlallerin ardından Fars Körfezi İşbirliği Konseyi, Siyonist rejimin Suriye topraklarına yönelik saldırılarını ve bu ülkenin toprak bütünlüğünü ihlal etmesini kınadı. Ve son haberimiz, Pakistan'ın Hayber Pahtunhava eyaletindeki Darul Ulum Hakaniye Camisi'nde gerçekleşen intihar saldırısında 5 kişi öldü ve 20 kişi yaralandı. Saldırıda hayatını kaybedenler arasında Cemaati Ulema-i İslam Partisi'nin kolunun başkanı da bulunuyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran Radyosu'ndan yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran ve Avrasya arasındaki serbest ticaret anlaşmasının uygulanması için geri sayım başladı başlığını taşıyor. İran ile Avrasya Birliği arasındaki geçici serbest ticaret anlaşmasının kalıcı hale getirilmesi, İran'ın birliğe gözlemci üye olarak katılması ve serbest ticaret anlaşmasının üye ülkelerin parlamentolarında onaylanmasıyla birlikte bu anlaşmanın uygulanması için geri sayım başladı. İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Seyyid Muhammed Etabek, 23. Ulusal Tüketici Haklarını Koruma Günü konferansında yaptığı açıklamada İran ile Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkeler arasında serbest ticaret anlaşmasının İran İslami Şura Meclisi tarafından onaylandığını belirterek bu anlaşmanın gelecek yılın Ferverdin veya Ordibehşt aylarında uygulanmaya başlamasını umduğunu ifade etti. Etabek ayrıca Rusya, Belarus, Ermenistan, Kırgızistan ve Kazakistan'ı içeren 5 Avrasya ülkesi arasındaki serbest ticaret anlaşmalarının nihai hale geldiğini duyurdu ve şunları ekledi. Avrasya Ekonomik Anlaşması en önemli ekonomik anlaşmalardan biridir ve bu anlaşma kapsamında gümrük tarifelerinin %87'si sıfırlanacaktır. Ayrıca 240 milyon nüfuslu Avrasya pazarı İran için büyük bir fırsat sunmaktadır. İran ile Avrasya Ekonomik Birliği arasındaki ilk serbest ticaret anlaşması yaklaşık 2 ay önce Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Avrasya Ekonomik Birliği zirvesinin yan etkinliği olarak İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı ile birliğin 5 üyesinin yetkilileri ve Avrasya Ekonomik Komisyonu tarafından imzalandı. 20 milyon kilometrekareden fazla bir alanı kaplayan Avrasya Ekonomik Birliği, dünya yüzeyinin yaklaşık %15'ini kapsamaktadır. Tacikistan ve Özbekistan gibi diğer ülkelerin de katılımıyla bu coğrafi alan daha da genişleyebiliyor. Ayrıca Avrasya Ekonomik Birliği, 182 milyondan fazla insanı kapsayan faaliyetleriyle bu büyük ekonomik birliğin pazarında sermaye, mal ve hizmetlerin dolaşımı için önemli bir kapasite sunmaktadır. Enerji ihraç eden ülkeler, yani İran, Rusya ve Kazakistan ile enerji ithal eden ülkeler, Belarus, Kırgızistan ve Ermenistan arasında tamamlayıcı ekonomik ilişkilerin kurulması, enerji nakli hatları ve ihracat terminalleri inşası, petrol ve gaz sahaları ile rafineri ve petrokimya endüstrilerinde ortak yatırımlar gibi alanlarda önemli bir rol oynayabilir. Bu kadar geniş kapasiteler göz önüne alındığında İran ile Avrasya Birliği arasındaki serbest ticaret anlaşması İran'ın ilk ve en kapsamlı ticaret anlaşmasıdır ve yaklaşık 9 yıllık müzakerelerin ardından İran ile Avrasya Ekonomik Birliği arasında 500 kalem mal için tercihli ticaret anlaşmasının başarılı bir şekilde uygulanması deneyimine dayanarak hazırlanmıştır. Yapılan incelemeler 2019 yılından bu yana İran'ın Avrasya üyesi ülkelere yaptığı ihracatın artış eğiliminde olduğunu göstermektedir. İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı'na göre İran ile Avrasya Ekonomik Birliği arasındaki ticaret hacmi şu anda 3,6 milyar dolar olup gelecekte 10 milyar dolara çıkacaktır. Birçok ekonomik aktör Avrasya ile serbest ticaret anlaşmasının uygulanmasını İran ekonomisinin Dünya Ticaret Örgütü gibi önemli ekonomik anlaşmalara ve kuruluşlara katılımı için bir pratik olarak görmektedir. Ayrıca Avrasya ile serbest ticaret anlaşmasının imzalanması ve uygulanması adil olmayan yaptırımlardan fırsat yaratmanın başarılı bir örneği olarak kabul edilmekte ve Beyaz Saray'ın bölgeselciliği güçlendirme yaklaşımının aksine dünya çapında bölgeselciliği desteklemektedir. Bu nedenle bu anlaşmanın uygulanması yalnızca İran ve Avrasya Birliği üyelerinin çıkarlarını korumakla kalmayacak, aynı zamanda küresel ticarete ve bölgeselciliğin güçlendirilmesine de katkıda bulunacaktır. Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Afganistan'da Şiilerin haklarına saygı gösterilmesi gerekliliği başlığını taşıyor. Taliban yetkililerinin katılımıyla Kabil'de düzenlenen Afganistan Şiileri ve Hazaraları Yüksek Konferansı'nda ülkede Şiilerin haklarına saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı. Afganistan eski parlamento üyesi Cafer Mehdevi bu konferansta Taliban'dan Hazara ve Şii toplumunun temel haklarını sağlamak için somut adımlar atmasını istedi. Mehdevi, Afganistan'daki Hazara ve Şii toplumunun ülkenin güvenliği ve huzuru için Taliban rejimini desteklediğini belirterek, şimdi sıranın bu grubun onların haklarının tanınmasında olduğunu söyledi. Mehdevi'ye göre bu toplum Taliban'ı destekleme konusundaki taahhütlerine bağlı kalmıştır ve şimdi bu gruptan pratikte de haklarını tanımasını beklemektedir. Taliban'ın başbakan yardımcısı Abdulgani Birader, Kabil'deki Hazara ve Şii toplantısına katılarak Afganistan'ın tüm vatandaşların ortak evi olduğunu ve herkesin eşit haklara sahip olduğunu vurguladı. Birader, Afganistan halkının farklı etnik gruplar, diller, mezhepler ve kültürlerden oluştuğunu belirterek bu çeşitliliğin yalnızca birbirini tanımak için olduğunu ve Taliban'ın iktidara gelmesinden önce bunun yanlış kullanıldığını söyledi. Taliban'ın 3 yıldan fazla bir süre önce Afganistan'da yeniden iktidara gelmesinden bu yana yetkililer sık sık Şiilerin fıkıh, kişisel statü ve sosyal meselelerdeki haklarının sağlanması gerektiğini vurgulamıştır. Ancak pratikte Şiilerin ve Hazaraların haklarını tanımak için hiçbir adım atılmamış. Aksine Afganistan toplumu Şiilerin ve Hazaraların katledilmesine ve hatta alimlerinin suikasta uğramasına tanık olmuştur. Bu durum Afganistan'daki Şii ve Hazara toplumunun son 3 yılda Taliban'ın yanında yer alarak onların yönetim konumunu güçlendirmeye yardımcı olduğu gerçeğiyle tezat oluşturmaktadır. Bu nedenle Afganistan'daki Şii ve Hazara toplumu Taliban'ın haklarını göz ardı etmesini ülkenin önemli bir kesimine yapılan bir haksızlık olarak görmekte ve bu toplumun her zaman Afganistan'da barış ve güvenliğin sağlanmasında önce olduğunu belirtmektedir. Aynı zamanda Afganistan'daki Şii toplumunun en büyük endişelerinden biri Şii fıkhına ilişkin konuların eğitim sisteminden çıkarılması ve bu konudaki kitapların kütüphanelerden ve kitapçılardan toplatılmasıdır. Bu durum Taliban'ın Afganistan'daki tüm halkın eşit haklara sahip olduğu yönündeki iddialarıyla uyuşmamaktadır. Her durumda Molla Abdulgani Birader Kabil'deki Şii ve Hazara toplantısında yaptığı konuşmada konuyu siyasileştirerek partileri toplumda ayrılık yaratan ve ulusal birliğin oluşmamasına neden olan faktörler olarak göstermeye çalışmıştır. Ancak şüphesiz din Afganistan'da birlik ve beraberliğin tek faktörü olmuştur ve etnik milliyetçilik Afganistan halkı arasında bölünmenin nedeni olarak görülmektedir. Bu nedenle din faktörü hiçbir yabancının Afganistan'da uzun süre kalıp bu ülkeyi sömürgeleştirmemesini sağlamıştır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam yorumlarımızın da sonuna geldik.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayı Müslümanlar nezdinde büyük bir yeri vardır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 185. ayetinde Ramazan ayı insanları kurtuluş yola götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ın indiği aydır buyurmuştur. Şimdi biz de bu röportajımızda bu ayın önemi ve fazileti hakkında konuşmak istiyoruz uzman konuğumuzla. Türkiye Ehli Beyt Alimler Derneği Başkanı Sayın Hasan Kanaatlı bizim telefon hattımızda. Hasan Hocam hoş geldiniz, saygılaşınız efendim.
Teşekkür ederim, çok sağ olun.
Biz de teşekkür ederiz katıldığınız için. Şimdi hocam bu ayın fazileti ve önem hakkında sizinle konuşacaktık. Ramazan ayı Müslümanlar için ibadet açısından önemli bir aydır bildiğiniz gibi. Şimdi bunun nedenini size soracaktık. Nasıl düşünüyorsunuz bu ayla ilgili?
Bismillahirrahmanirrahim. Konuya geçmeden önce bütün saygıdeğer izleyicileri, zat-ı alinizi saygılarımla selamlıyorum. Cenab-ı Hak bu güzel günlerden nasiplenmeyi bütün ümmete ve biz Müslümanlara müyesser kılsın temennisinde bulunuyorum. Yalnız halkın dilinde üç aylar diye bilinen bir tabirden kısaca söz etmek isteyeceğim. Biliyorsunuz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi şerifinde Recep Allah'ın ayıdır. Şaban benim ayımdır. Ramazan ümmetimin ayıdır diye buyurmuştur. Daha doğrusu ariflerin çok güzel bir tabiri var bu üç ayla ilgili. Derler Recep ayı ekme ayıdır. Şaban ayı sulama, besleme ayıdır. Ramazan ayı hasadı, mahsulü toplama ayıdır. Allah Azze ve Celle Ramazan'a girmeden önce iki ay koymuştur insanların önüne. 60 günlük bir zaman diliminde insanlar kendisini tezkiye edecektir, temizleyecektir, arındıracaktır. Ta Ramazan ayına girene kadar bu aşamaları, bu süreci geçirecektir. Ondan sonra Ramazan ayına girmiş olacaktır. Şimdi ben Ramazan ayını iki yönden çok önemli görüyorum. Birisi sosyal yönden, diğeri ameli, ahlaksal yönden. Daha doğrusu bunu daha iyi anlayabilmek için şöyle bir tabiri kullanmak isteyeceğim müsaadeniz olursa. İslam'a baktığımız zaman her itikadın, inancın yanında mutlaka bir tane projesi vardır. Projesi olmayan bir inanç, inanç değildir. Sadece hayaldir, vehimdir. Örneğin, tevhid dinine bakıyoruz, tevhid inancına bakıyoruz. Onun yanında bir vahdet projesi vardır.
Evet.
Yani tevhidi niçin kabul ediyoruz? Vahdeti gerçekleştirmek için. İnsanlar arasında, iman edenler arasında. Nübüvvet inancının yanında bir proje vardır. Nedir? Ümmetçilik projesi. Nübüvveti niye kabul ediyoruz? Ümmet olabilmek için. Tevhide ve Nebi'ye iman edenlerin bir çatı altında toplanması için.
Evet.
İmamete imanın yanında bir proje vardır. Velayete imanın yanında bir proje vardır. Nedir? Hiçbir zaman kendimizi başsız, sahipsiz bırakmamak için.
Aynen.
Yani Allahu Azze ve Celle bu imamet inancını bize farz kılmakla veya göndermekle şu mesajı veriyor ki ne dünyada ne ahiret hayatında başsız kalmayacak şekilde bir hayat tasavvurunuz olsun. Kur'an-ı Kerim'in ayetinde işaret edildiği üzere kıyamet gününde biz insanları يَوْمَنْ اَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِا اِمَامِهِمْ bütün insanları imamlarıyla birlikte davet edeceğiz, çağıracağız diyor. Yani buralardan anlaşılıyor ki ahiret hayatında dahi imamet bizi orada sahipleniyorsa, bir araya getiriyorsa, bir imamın arkasında haşrolup mahşere gelip orada hesap kitap verme mecburiyetinde kalıyor isek, demek ki bunun öteki ucu dünya hayatıdır. Yani dünya hayatından bu imamet kavramı başlıyor ta ahirete kadar uzanıyor. Çok uzatmak istemiyorum sözü. Amellerde de böyle. Yani Allahu Azze ve Celle bütün Müslümanlara farz etmiş olduğu amellerin ahlaki, manevi boyutunun yanına bir de sosyal boyutunu koymuştur. Dünyevi boyutunu koymuştur. İçtimai boyutunu koymuştur. Örneğin Ramazan ayı dedik ki tezkiye ayıdır, nefsi arındırma ayıdır, Allah'a yaklaşma ayıdır. Efendim insanlık projesi olan Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması, okunması, sevap alması ve sevabın yanında bir de üç yönden insanın kendisini arındırması ayıdır. Yani zihinsel olarak insanoğlu kendisini bu ay içerisinde arındıracak, tezkiye edecektir. Efendime söyleyeyim, eylemsel olarak bir de manasal, ruhsal olarak her kötülüklerden kendisini tezkiye edecek, arındıracak ki Allahu Azze ve Celle'nin vaat etmiş olduğu o sırat-ı müstakime dahil olabilsin, o merhaleleri aşabilsin. Ramazan ayı gerçekten sosyal yönden bakıldığı zaman sosyal yaşam hususunda bizleri bir araya getirecek sosyolojik boyutu ağır basan çok önemli ibadet aylarından birisidir. Yani bu ayda kul kendisini gözden geçirecek, yoksulları yad edecek, açları, susuzları yad edecek, çıplakları yad edecek. Efendim 11 ay içerisinde paslanmış, pislenmiş olan o ruhunu arındıracak, temizleyecek, öze dönüş yapacak, paylaşımı bilecek, bölüşümü bilecek, mahşerin hesabını, kitabını aklından geçirecek, tatmış olduğu açlıklarla, susuzluklarla, çekmiş olduğu sıkıntılarla bu durumları 11 ay yaşayanların üzerinden hesap kitap yapıp ona göre kendisini ayarlayacak. Sosyal boyutu bu. Manevi boyutu da ki Allahu Azze ve Celle Resulü vasıtasıyla bizlere bildiriyor. Efendim uyku bu ayda ibadettir, nefesler tesbihtir, zikirdir. Yapılan bütün dualar Allah katında kabuldür. Şeytan melun bugünlerde hapsedilmiştir, zindandadır. Allahu Azze ve Celle o bir ayın bütün gecesini, gündüzünü, saatlerini kendi dergahına ulaşabilecek bir basamak olarak kabul etmiştir. Yani rahmet kapısı ardına kadar açıktır. Şeytan melun mahkumdur, mahpustur. Yeter ki kullar Allah'a doğru yürümesini bilsin, bunu yapabilsinler. Diğer bir husus, Ramazan ayı oruç tutma ayıdır diyoruz. Şimdi oruç tutma dediğimiz zaman aklımıza sadece yeme ve içmeden sakınma gelmemelidir. Biz her şeye karşı oruçlu olmalıyız bu ay içerisinde. Yani düşünsel yönden kötü düşüncelere karşı birbirlerimiz hakkında, ümmetin farklı ırkları, kültürleri, renkleri hakkında kötü düşüncelere karşı oruçlu olmalıyız. Kalbimiz oruçlu olmalıdır, kötü niyetlere karşı kapılarını kapatmalıdır. Gözümüz oruçlu olmalıdır, haramlara nazar etmemelidir. Dilimiz oruçlu olmalıdır, yanlış fetvalar vermemelidir, yalan konuşmamalıdır, iftira etmemelidir. En azından 11 ay, özellikle bu mezhep fitnesini çıkarmak isteyen o müftiler, Vahhabi müftileri, 11 ay bazı Müslüman fıkhaları hakkında vermiş oldukları o hıyanet fetvalarını, cinayet fetvalarını bu ayda oruçlu olsalar, vermeseler en azından, biraz merhametli davransalar, vicdanlarının sesine kulak verseler, Allah'ın indirmiş olduğu o ayetlere, hükümlere kulak verseler, biraz uhuvvetten, kardeşlikten, merhametten, yardımlaşmadan bahsetseler, iman bağlarını güçlendirmeye çalışsalar, öyle inanıyorum ki o 11 ay içerisinde açmış oldukları o tahribatları yok edecekler, yeniden bir İslam uhuvvet tesis edeceklerdir. Yani bu ay içerisinde sadece yemeye, içmeye, cinsi münasebete karşı oruçlu olmamalıyız. Her yönüyle elimiz zulüm işlemeye karşı oruçlu olmalıdır. Tetiklerden parmaklarımız çekilmelidir. Müslüman kanı akıtmaktan, gözyaşı dökmekten, Müslümanların malını, ırzını, namusunu, iffetini helal görmekten, onlara uzanmaktan el çekmelidir. Ellerimiz bunlara karşı oruçlu olmalıdır. Ayaklarımız oruçlu olmalıdır zulüm etmek için. O mazlum insanların, mazlum Müslümanların harem sınırına girmemek için, o kanlarına, topraklarına, onların kanlarını dökmemek için en azından ayaklarımız oruçlu olmalı. Bu zulmün, fesadın, fitnenin bolca yaşanıldığı o bölgelere, o topraklara gidilmemelidir. Yani bu bir ay içerisinde en azından ateşkes olmalıdır. Müslümanların gerçek yüzü, eğer gerçekten gerçek Müslümandırlarsa, rahmet yüzü ortaya çıkmalıdır. Siyasiler, özellikle Arap krallıkları bu cinayetlerinden, hiyanetlerinden, batılı emperyalistlere, siyonistlere uşaklığından, bu onların kapı kulu olan din adamları, bunlara bu kadar kapı kulu olmaktan el çekmeli, oruçlu olmalı. En azından İslam'ın o güzel rahmet yüzünü, merhamet yüzünü bu bir ay içerisinde Yemen'de, Bahreyn'de, Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Mısır'da, Nijerya'da ve bütün mazlum Müslümanların yaşamış oldukları coğrafyalarda, oralarda İslam'ın en azından bir rahmet yüzünü, merhamet yüzünü, mağfiret yüzünü göstermeliler. Çünkü bu ay, en azından Ramazan ayı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in haber verdiği üzere şeytan mel'unun hapsedildiği bir aydır. Şimdi cinlerin şeytanını Cenab-ı Hak bu ayda hapsetmiş, iradesini elinden almış, ama insanların şeytanı, ki iradesini Cenab-ı Hak kendilerine bırakmıştır, müdahale etmemiştir. Fakat insanların şeytanları bu ayda, hale diğer aylar gibi eğer görevini bütün şiddetli bir şekilde yürütüyorsa, işte buna karşı yapacak bir şey olmuyor. Duaları samimiyetle dillendirip Cenab-ı Hak bunların ıslah olmazsa felaketi için dua etmekten başka bir çaremiz kalmıyor.
Aynen.
Özetleyecek olursa Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim'in nüzulundan değerini alıyor.
Evet.
Kur'an-ı Kerim de bir yaşam projesidir, hayat projesidir. Melekut alemine yücelmenin, yükselmenin projesidir. İnsan olmanın projesidir. Müttaki olmanın projesidir. En azından bu bir ay içerisinde bu proje üzerine Müslümanların kendilerine çeki düzen verip Müslümanca yaşamaları en büyük arzumuzdur diyorum.
Doğrudur. Değerli Hasan Hocam, efendim, vakti aradığınız için çok teşekkür ederiz.
Ben de teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak bütün ümmete birlik, beraberlik nasip etsin diyorum.
Amin.
Ve hayırlı Ramazanlar şu anda şimdiden temenni ediyorum. Amin. Esselamu Aleyküm ve Rahmet.
Çok teşekkür ederiz. Değerli dinleyicilerimiz, bu röportajımızda Türkiye Ehli Beyt Alimler Derneği Başkanı Sayın Hasan Kanaatlı Hocamız bizim radyoda uzman konuğumuz idi ve röportajımızda Ramazan ayının değeri, önemi ve fazileti konusuyla ilgili söyleşimizi dinlediniz. Bir dahaki ayında ve programda buluşana dek hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. Kadife, inci işlemeli kaftanımı giyiyordum. Elmas işlemeli kılıcımı kuşanıyordum.
Eğlenmek ve avlanmak için ata binerek Tebriz'in etrafına gidiyorduk. Bazen attan iniyordum. Arkadaşlarımdan uzaklaşıyor ve tek başıma yemyeşil ve güzel vadilerin içine gidiyordum. Ve peri kızının beni görmesini, bana aşık olmasını ve beni bir şekilde haberdar etmesini umuyordum. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, Dünya Tarihi isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Kadife inci işlemeli kaftanımı giyiyordum. Elmas işlemeli kılıcımı kuşanıyor, eğlenmek ve avlanmak için ata binip Tebriz'in etrafına gidiyorduk. Bazen attan iniyor, arkadaşlarımdan uzaklaşıyor, tek başıma yemyeşil, güzel vadilerin içine gidiyordum. Ve peri kızının beni görmesini, bana aşık olmasını ve bir şekilde beni haberdar etmesini umut ediyordum. Bunlar İran'da Gacar Hanedanı'nın 3. padişahının 17 yaşındaki veliahtı Nasreddin Mirza'nın çocukça hayalleriydi. Miladi 1848 yılında Muhammed Şah vefat ettiğinde Nasreddin Mirza bu hayallerle tahta çıktı. Ve İran'ı Rusya ve İngiltere'nin büyük oyunu karşısında korumakla görevlendirildi. Tecrübeli politikacılar ve usta Rus ve İngiliz casusları amaçlarını ilerletmek için birçok siyasi oyun biliyorlardı ki genç Nasreddin Şah bunların hiçbirinden haberdar değildi. Ama bu deneyimsiz genç şanslıydı ki Tebriz hükümetinin en zeki ve yetenekli isimlerinden biri olan Mirza Taki Han Ferahani onunla birlikte Tahran'a geldi. Şah, taç giyme töreninden sonra Mirza Taki Han'a Emir Kebir unvanını verdi ve ülkenin tüm işlerini yönetimini ona devretti. Emir Kebir ne Rusların ülkeye hakim olmasına izin vermeye çalışıyor ne de İngilizlerin. Göreve başladığında İngilizlerin Meşhed için kurduğu bir komplo ile karşılaştı. Birkaç yıl önce Hasan Han Sağlar'ın Horasan'ı İran'dan ayırmak için başlattığı bir isyan şimdi doruk noktasına ulaşmıştı. Ve bu merkezi hükümetin Meşhed üzerinde hiçbir kontrolü olmadığı bir zamanda gerçekleşiyordu. Bu isyancının babası casusluk yapmak için yıllarca İngilizlerden maaş almıştı. Ama şimdi İngilizlerin yardımıyla İran'ın başbakanı olmayı umuyordu. Hali hazırda Mirza Taki Han Ferahani ya da diğer adıyla Emir Kebir'in elinde olan bir makam. Emir Kebir, Horasan'daki Sağlar Han fitnesine bir çare bulmayı düşünüyordu ki İngiliz ve Rus elçileri birlikte onu ziyarete geldiler. Emir Kebir ile Sağlar arasında görüşme yapmak için arabuluculuk yapmayı önerdiler. Ancak emirin cevabı onları çok şaşırttı. Sağlar ile savaşmak ve 20 bin kayıp vermek zorunda kalsak bile Avrupalılara devlet işlerine müdahale etme fırsatı vermekten daha iyidir. O zamana kadar sarayın tüm meselelerine kolayca müdahale eden Rus ve İngiliz elçileri böyle bir cevap duymayı hiç beklemiyorlardı. Bu görüşmeden sonra İngiliz elçisi ülkesinin Dışişleri Bakanlığı şunları yazdı. Bu sözü duyduğunuzda emirin ahlakını anlayabilirsiniz. En büyük amacı Rusya ve İngiltere'nin İran'daki nüfuzunu azaltmak ve İran halkının gözündeki konumlarını olabildiğince düşürmektir. Rus elçisi de ülkesinin Dışişleri Bakanı'na şunları yazdı. Emir Kebir, Meşhed'in durumu hakkında bize hiçbir açıklama yapmamakta ısrar ediyor. Bizim ve İngilizlerin müdahalesinden korktuğu açık. Emir Kebir, Horasan isyanı sonunda bastırmayı başardı. Ancak aynı zamanda Rusya ve İngiltere elçilerinin yeni talepleriyle karşılaştı. Hem Rusya hem de İngiltere daha önce ihanet nedeniyle ülkeden ihraç edilen kişilerin yeniden İran'a dönmesini istiyordu. Rusya, hükümdarlık hayalleri kuran Nasreddin Şah'ın amcasını destekliyordu. İngiltere de Horasan isyancısı Sağlar Han'ın babasını destekliyordu. Emir bir kez daha her iki elçiye de hayır dedi ve yabancılara olan bağlılıkları tamamen açık olan iki kişinin vatana dönmesine izin vermedi. Her iki ülke yani Rusya ve İngiltere'nin taleplerine de olumsuz yanıt verildi. Çünkü onlardan birine olumlu yanıt verilirse rakip ülkenin talebini de yerine getirmek zorunda kalacaktı. Bu da yönteme olumsuz denge sayılırdı. Emir Kebir sadece Rusya ve İngiltere'ye değil aynı zamanda kraliyet ailesine de iyi davranmıyordu. İkinci Gacar Kralı Fethali Şah'ın yaklaşık 160 çocuğu vardı ve her birinin de çok sayıda çocuğu vardı. Bu yaşlı ve genç prenslerin hepsi Muhammed Şah ve Nasreddin Şah döneminde hükümetten maaş alıyorlardı. Emir Kebir İran'ın başbakanı olduğunda prenslerin çok yüksek harcamaları dikkatini çekti. Düşündüğü inşaatların maliyetini karşılamak için prenslerin maaşlarını kısmak zorunda kaldı. Emir Kebir, Darül Fünun'un adında bir okul kurmak, gazete yayımlamak, ülkenin çeşitli yerlerinde kale inşa etmek, orduyu modernize etmek ve yeni silahlar almak, ülkenin çeşitli bölgelerinde posta istasyonları kurmak, çarşı ve pazar inşa etmek ve de İran'ın dış ülkelerdeki büyükelçiliklerini kurmak istiyordu. Tüm bunlar için de paraya ihtiyacı vardı. Bu yüzden prenslerin ve saray mensuplarının yüksek maaşlarını kısmak zorundaydı. Prenslere yapılan maaş kesintisi bazılarını garip işler yapmaya zorluyordu. Örneğin şiir ve müzik yeteneği olan Samet adlı bir prens daha fazla para kazanmak için şehirdeki zenginlerin evlerinde şarkıcılık yapmak zorunda kaldı. Ancak tüm prensler ve saray mensupları Prens Samet gibi değildi. Böyle bir kaderi kabullenemiyordu ve Emir Kebir'den intikam almak için yoğun bir şekilde düşünmeye koyuldular. Rusya ve İngiltere elçileri de bu kişiler gibi Emir Kebir'i görmeye dayanamıyorlardı. Emir, insanları Rus ve İngiliz mallarını almamaya, bunun yerine İran mallarını kullanmaya teşvik etmek için çeşitli yollar arıyor. Bu da Rusya ve İngiltere için yeni bir öfke kaynağı sayılıyordu. Emir Kebir bir kumaş fabrikası kurmaya karar verdiğinde İngiliz elçisi onu ziyaret etti ve şöyle dedi. Fabrika kurma planı pahalı bir deneydir. Avrupa kumaşlarını daha ucuza ithal etmeniz daha iyi olur. Emir Kebir şöyle yanıt verdi. Bir fabrika kurmanın en azından faydası harcanan her kuruşun İran içinde kalmasıdır. Ancak yabancı kumaş almak için altın külçelerini İran'dan dışarı göndermemiz gerekiyor. Elçi bir kez daha umutsuzluğa kapıldı ve ülkesinin Dışişleri Bakanı'na yazdığı bir mektupta şöyle dedi. Emir Kebir İran endüstrisini destekleyerek tüm yabancı malların girişini engellemek için özel bir hevese sahip. Ancak bu politika ticaretin ve medeniyetin ilerlemesine hiçbir şekilde yardımcı olmayacak. İngiliz elçisinin hangi medeniyetin ilerlemesi için endişelendiğini düşünüyorsunuz? Hicri kameri 1266 yılında, daha sonra 19. yüzyılın en büyük mühendisi unvanını alacak olan bir İngiliz mühendis, Avrupa'yı Hindistan'a bağlayacak devasa bir demir yolu projesi önerdi. Bu demir yolunun bir kısmı İran'dan geçiyordu. İngiliz Dışişleri Bakanı, Büyükelçinin bu demir yolunun İran'dan geçmesi hakkındaki görüşünü sordu ve şöyle yanıt verdi. Demir yolunun kurulması İran'ın gücünü artıracak ve şimdiye kadar yoksulluk, ihtiyaç ve tembellik nedeniyle uykuda kalan yetenekleri uyandıracaktır. Avrupa mallarının bu demir yolu yardımıyla Hindistan'a gönderilmesi İran'ın önemini ve değerini artıracak ve askeri açıdan Hindistan'a saldırmayı İran için çok kolaylaştıracaktır. O halde bu demir yolunu inşa ederek uygar İngiliz milletinin çıkarlarını yarı vahşi bir devletin oyuncağı haline getireceğiz. Yetersizlik, yoksulluk ve vahşilik Hindistan'ın batısında yer alan tüm ülkelerin özelliğidir. Bu durum İngiltere'yi Hindistan'da güçlü kılmıştır. Bu ülkelerdeki yıkımı, yetersizliği ve yoksulluğu ortadan kaldırmak için çaba göstermek gibi bir yükümlülüğümüz yok. İngiliz Büyükelçisi bu tür düşüncelere sahip olduğu için Emir Kebir'in tıp, madencilik, mühendislik, fizik, kimya ve askeri bilimler gibi alanların öğretildiği Darülfünun okulunu kurmasına haklı olarak karşı değildi. Ancak Emir Kebir'in ciddi kararı karşısında hiçbir şey yapamazdı. Sonunda Emir Kebir'i okulda ders vermek için İngiliz öğretmenlerden faydalanmayı ikna etmeye karar verdi. Okul binasının da Rusya ve İngiltere'nin ülkedeki nüfuzunu artırmak için bir bahaneye dönüşmesini istemeyen Emir, bu ülkelerden hiçbir öğretmeni işe almamaya karar verdi. Emir Kebir, Darülfünun için öğretmen bulması ve onları İran'a getirmesi için yardımcısını Avusturya'ya gönderdi. Emir Kebir'in hiçbir zaman tanışamadığı öğretmenler, Emir'e kin besleyen prensler ve saray mensupları sonunda İngiltere ve Rusya elçileriyle işbirliği yaptılar ve şahın içine derin bir korku düşürdüler. Genç şahı Emir'in küçük kardeşini tahta oturtmak istediğine ikna ettiler. Tecrübesiz şah komplocuların tuzağına düştü. Emir Kebir'i görevden aldı ve İngiliz elçiliğinin adamlarından biri olan Mirza Ağahan Nuri'yi onun yerine atadı. Bu olaydan sonra Ruslar İngiltere tarafından oyuna getirildiklerini hissettikleri için taktiksel bir değişiklik yaparak Emir Kebir'i desteklemeye başladılar. Rusya'nın emiri açık desteğini gören şah, emirin kendi saltanatını devirmeyi planladığından emin oldu ve emiri İran'ın ortasındaki bölgelerden olan Kaşan'daki Fin bölgesine sürgün etti. Emir hakkında kötü niyetleri olanlar şahtan onun ölüm emrini almak için çok çaba sarf ettiler. Ama şah asla bu işe rıza göstermedi. Darülfünun için Avusturyalı öğretmenler Emir Kebir'in görevden alınmasından bir süre sonra Tahran'a ulaştılar ve okulda çalışmaya başladılar. Artık Emir Kebir görevde olmadığına göre İngiliz elçisi Şah'ı Avusturyalıları ülkelerine geri göndermeye teşvik etmeye karar verdi. Ancak Nasreddin Şah Avusturya kralından utandığı için İngiliz elçisinin bu talebine boyun eğmedi. Bir süre sonra bu öğretmenlerden üçü şüpheli bir şekilde ard arda hayatını kaybetti. Matematik ve askeri bilimler öğretmeni olan Zati'nin cesedi odasında bulundu. Görünüşe göre şöminedeki kömür dumanından boğulmuştu. Maden mühendisliği profesörü olan Kerante'nin ölüm haberi şehirde yayıldı. Ölümüne nöbetler eşlik ediyordu. Darülfünun'da tıp dersi vermesi muhtemel olan Şah'ın Fransız doktoru Kuke bir gece hizmetçisinden biraz içki istedi. Hizmetçi ona zehirli içecek dolu bir kadeh verdi. Kuke kadehi içer içmez zehirli olduğunu anladı ama artık çok geçti. İçkiyi içer içmez öldü. Darülfünun'daki şüpheli ölümlerin sırrı hiçbir zaman çözülmedi. Ancak bir süre sonra İran'daki İngiliz casuslarından biri olan Mir Ali Naki Farahani, İngiltere Başbakanı'ndan çok değerli bir hediye aldı. Çok değerli bir elmas yüzük. Mir Ali Naki'nin İngiltere için nasıl bir hizmette bulunduğu bilinmiyor. Ama neden o ülkenin başbakanı kendisine şahsen teşekkür etmek ve ona böyle değerli bir hediye göndermek zorunda hissetti? Artık Mir Ali Naki İngiliz hükümetine her zamankinden daha büyük bir şefle hizmet etmeye hazırdı. İran'da Darülfünun'un okulunun açılışından yaklaşık 30 yıl önce İngilizler Hindistan'daki nüfuzlarını genişletiyorlardı. Amaçlarına ulaşmak için her şeyden vergi alıyorlardı. Hatta okullara vakfedilen arazilerden bile. Bu arazilerin geliri Hintli çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin eğitimi için harcanıyordu. Fakat İngilizler bu vakıf arazilerinden de vergi aldılar. Eğer bir okul bu vergiyi ödeyemezse bizzat araziyi kendisi teslim etmek zorunda kalıyordu. Arazi İngilizler tarafından ele geçirildikten sonra okul için harcanacak para kalmadı ve okul kapandı. İngilizler bu yöntemle çok sayıda Hint eğitim kurumunu kapanmaya zorladılar ve birçok Hintli çocuk ve genci eğitimden mahrum bıraktılar. Hindistan halkının eline basılı kitapların geçmesini engellediler ve İngilizlerin Hindistan halkına matbaa kullanmasına izin vermesi yıllar sürdü. Yavaş yavaş Hintli gençler İngiliz okullarında okumak zorunda kaldılar ve kendi şehirlerinde çalışmak için İngilizce konuşmak zorundaydılar. Bu gençlerin Hindistan'ın yerel kültürüyle olan bağlantısını koparıyor ve İngilizlerin istediği gibi çalışmak zorunda kalıyorlardı. İran'da da Hristiyan rahipler çocuklara, gençlere ve yetişkinlere eğitim vermeye başlamışlardı. Ve bu dönemde birçok İranlı genç Hristiyan okullarında eğitim görüyordu. Kacar Muhammed Şah döneminden beri Hristiyan misyonerlere vaaz verme ve okul inşa etme izni verilmişti. Bu okullar başlangıçta sadece İran'ın kuzeybatısında bir şehir olan Azerbaycan'da faaliyet gösteriyordu. Ancak Nasreddin Şah döneminde yabancı okulların sayısı önemli ölçüde arttı ve artık dini azınlıklar ve Azerbaycan'ın kırsal alanlarıyla sınırlı kalmadı. Aksine İran'ın neredeyse tüm önemli şehirlerinde misyoner okulları kuruldu. İran'daki siyasi ve ekonomik çıkarlarını ilerletmek isteyen İngiltere ve Fransa gibi Avrupa ülkeleri de bu okulları destekliyordu. Darülfünun'un İran devleti tarafından inşa edilen ve işletilen ilk okul veya ilk modern üniversiteydi. Yabancı devletlerin nüfuzun olmayacağı ilk modern üniversiteydi. İngilizler böyle bir okulun inşa edilmesini engellemek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Bunda başarılı olamadıklarında bu okulu kendilerinin malı yapmaya karar verdiler. Darülfünun'un okulu Hicri Gameri 5 Rebiülevvel 1268 günü Nasreddin Şah, Yeni Sadrazam Ağa Han Nuri ve bir grup İranlı ve Avrupalı bilim adamı ve öğretmenin huzurunda 30 öğrenciyle resmi olarak çalışmalarına başladı. Ancak Darülfünun'un kuruluşundan 2 hafta sonra İran'ın yetenekli ve becerikli veziri ve okulun kurucusu Emir Kebir Şah'ın emriyle öldürüldü. Sömürgeci devletler hala diğer ülkelerdeki nüfuzlarını derinleştirmek ve yaymak için okullar ve özel eğitim kurslarından yararlanıyorlar. Bugünlerde Irak'ta Iraklı Genç Liderler Değişim Programı adlı bir programın uygulandığına tanık oluyoruz. Iraklı Genç Liderler Değişim Programı, Iraklı gençler için özel bir eğitim programıdır. Ve Bağdat'taki Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği tarafından tasarlanıp uygulanmaktadır. Bu planın uygulanması Iraklı yetkilileri ve uzmanları endişelendirmiştir. Bu programa katılanların ahlaki değerlerinin kaybolması konusunda uyarıda bulundular ve bu programın perde arkasındaki amaçları hakkında kendi sorularına cevap bulmaya çalışıyorlar. Sosyal bilimler araştırmacısı Muhammed El-Zeydi konuyla ilgili şunları söylüyor. Amerika'nın Irak'ı işgal ettiğinden beri en büyük amaçlarından biri, Irak gençlerinin değerlerini, ahlakını ve geleneklerini yok etmek olmuştur. Her ülkenin gücünün temel taşı olan şey. Bu araştırmacı Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nin bu tür programlar aracılığıyla Irak insanının kimliğini tahrip ettiğine inanıyor. Muhtemelen biraz daha dikkatlice bakacak olursak, hangi ülkede olursanız olun, Iraklı genç liderler değişim programına benzer programlar görebilirsiniz. Değerli dinleyiciler, Dünya Tarihi isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Bugünkü sohbetimizde Gacar Şahlarından Nasreddin Şah dönemindeki bazı olaylar ve Rusya ile İngiltere'nin entrikalarından bahsettik. Podcast'imizle ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir. Ayrıca İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bu podcast'i arzu ettiğiniz takdirde arkadaşlarınıza tavsiye etmeniz bizleri mutlu edecektir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, Resulullah Bisseti'nin insanın talim ve tezkiyesi bağlamında peygamberlerin muazzam hareketinin ebedileşmesine sebep olduğunu belirtiyor. Bugün bu konuyu özetle ele alacağız. Peygamber insanları eğitmek ve tezkiye yapmalar için mebus oldu. Kitabı hikmeti öğretsin, onları tertemiz bir hale getirsin veya başka bir yerde ve onlara kitabı ve şeriatların hikmetlerini öğretmektedir. İnsanlar hem eğitmeli ve hem arındırılmalıdır ki bu gezegen ve bu büyük insanlık topluluğu sağlıklı bir aile gibi kemal yolunu kat etsin ve dünyanın hayırlarından yararlansın. Tüm nübüvvetler ve bisetlerin hedefi budur. Nübüvvette mebus olan nebilerin her biri bu büyük talim ve terbiye hareketini dönemlerin imkanları izin verdiği kadar ilerlettiler. Fakat Hatem dini ve Hatem peygamberi bu büyük ilahi hareketi ebedileştirmelidir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcul Belaga öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerini ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 13. hikmetli sözünde şöyle buyurur: "Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın." Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 13. hikmetli sözünde çok tatlı ve anlamlı bir ifadeyle ilahi kurallardan bir başkasını bize hatırlatıyor. Bu kural ise nimetler kuralıdır. Allah-u Teala dünyanın yaratılışının ilk gününden itibaren birçok kural koyarak egemen kıldı ve bizler bu kuralları bilmeden ilerleyemez, doğru hareket edemeyiz. Başka bir ifade ile birçok nimetten yararlanmak ve dünyevi veya uhrevi başarıları kazanmak, yaratılış dünyasının kurallarını bilmek ve onları kullanmakla ilgilidir. Dünyaya hakim olan kurallardan söz edildiğinde fizik, matematik, kimya gibi düşünülebilir fakat dünyaya hakim olan kuralların çok daha geniş, kapsamlı olduğu görülür. Bu kuralların en önemlisi ise insanın dünyanın yaradanı, diğer insanlar, hatta diğer canlılar ve mahluklar karşısındaki davranışıdır. Zira insanın kaderi ve insanlık toplumunu etkiliyor. Burada çok önemli olan konu ise, söz konusu kuralların bir anlaşma olmadığı, insanın davranışları ve sonuçları arasındaki gerçek ilişkinin göstergesi olmasıdır. Bu kurallardan birisi nimetler ve insan minnettarlığı veya nankörlüğü arasındaki ilişkidir. Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 13. hikmetli sözünde bu kuralı bizlere hatırlatarak şöyle buyurur. Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın.
Tahran Radyosu.
Nimetlerin birçoğu insana yavaş yavaş nazil olur. Bu yüzden bilinçli insanın görevi söz konusu nimetlerin insana yönelmesi ile birlikte ona şükretmektir. Böylece söz konusu nimetin tamamen kendisine nasip olmasını sağlayabilir. Nitekim bazıları nimetlere şükretmeyince o nimetler devam etmezken üstelik nimetin aslını da kaybedirler. Bu yüzden Yüce Allah'ın kendisine bir nimet veren insan, örneğin kendisine bir konum veya mevki verilince, insanlar ona saygı duyunca veya Allah ona bir ilim bağışlayınca veya belirtileri görülen diğer nimetler kendisine verilince dikkat etmeli ve nankörlük yaparak şükrünü yerine getirmeyerek o nimeti kendisinden uzaklaştırmamalıdır. Zira dünya ilahi gelenekler ve kurallarla yönetiliyor. Hatta Newton'un etki tepki olarak bilinen üçüncü kuralı da aynı şeyi söylüyor. Eğer siz topa darbe vurmak yerine büyük ve sert bir taşa darbe vurursanız ayağınız ağrır. Neden? Zira bu kurala göre eğer bir A nesnesi bir B nesnesine bir kuvvet uyguluyorsa bu durumda B nesnesi de A nesnesine eş büyüklükte ve ters yönde bir kuvvet uyguluyor. Şimdi top gibi hafif ve yumuşak bir nesnenin darbeye gösterdiği tepki hafiftir ve hissedilmez. Fakat taşın tepkisi ağırdır ve ayağımızı ağrıtacaktır. Yüce Allah'ın kuralında da eğer insanda kadir şinaslık ve şükretme duygusu şekillenirse ve kalbinde ve ağzında Allah'a minnet duyar ve şükrederse nimetler ona daha da yakınlaşır ve mükemmelleşir. Fakat şükretmemek ve nankörlük durumunda ise nimetin artması yerine nimetten mahrum edilme kuralı uygulanır. Nehcül Belaga'ya şerh yazanların bazıları nimetleri kuşların sürüsüne benzetirler. Böylece bir grup kuş bir ağacın dallarına oturursa sürüdeki diğer kuşlar da onların peşinden ağaca yönelir ve dallarını doldurur. Fakat eğer ilk grup kötü bir ses veya uygunsuz bir hareket hisseder veya görürse kaçarlar. Diğerleri de onların peşinden gider ve ağaç onların varlığından mahrum kalır. İshak bin Ammar, İmam Sadık aleyhisselamın kendisine hitaben şöyle buyurduğunu belirtiyor. Ey Eba İshak! Ne zaman Allah bir kuluna bir nimet verir ve o da bu nimetin kıymetini kalbiyle anlamaz ve açıkça Allah'a şükrederse, daha şükretmesi bitmeden Hak Teala tarafından onun için nimetin artması emri verilir. İmamın bu sözü İbrahim suresinin 7. ayetine işaret ediyor. Eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga Öğütleri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.